İş Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz NİF Dağı Kazıları Başkanı Doçent Doktor Müjde Peker. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarından herkese merhaba. Bugün Doçent Doktor Müjde Peker'le birlikteyiz. Onun üniversitedeki, fakültedeki odasındayız. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizi buraya ağırladığınız için.
Hoş geldiniz Emrah Bey.
Hoş bulduk. Hocam şimdi sizinle biraz NİF Dağı kazılarından bahsedeceğiz. NİF Dağı İzmir'de, İzmir Körfezi'nin doğusunda. Bu arada hemen belirteyim, şu anda da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Klasik Arkeoloji ana bilim dalındayız. Siz de zaten burada öğretim üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Hocam şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle NİF Dağı deyince bir dağ geliyor tabii aklımıza ve bunun aslında biz geçmiş dönemden beri Olimpos adıyla anılan 19 dağdan biri olduğunu da biliyoruz ama biraz siz tarif eder misiniz? Nerede tam olarak burası ve nasıl bir bölgede çalışıyorsunuz?
NİF Dağı bahsettiğiniz gibi İzmir Körfezi'nin doğu, güneydoğu kesimlerinde bir dağ. Aslında coğrafi olarak bugün Kemalpaşa Dağı olarak da anılıyor. Biz NİF Dağı adıyla da anıldığı için kazılarımıza da bu ismi vermeyi tercih ettik aslında. Ben ikinci dönem kazı başkanıyım. Aslında kazımızın kurucu ve ilk kazı başkanı Profesör Doktor Elif Türk Tulunay hocamız. Kazıların aslında isterseniz başlangıcını da anlatırsam dağla da ilişkimiz iyi daha iyi anlaşılacak. Tür hocanın yüksek lisans öğrenciliği dönemindeydik. O dönemde de hocamız yeni bir kitap yazmıştı, Pelops'un Gizemi diye. Pelops biliyorsunuz Anadolu'lu bir kahraman ve bugün Mora Yarımadası olarak Türkçe'de bildiğimiz Peloponnesos'un Yunanistan'da aslında ismini veren Anadolu kökenli bir kahraba. Yani Peloponnesos, Pelops'un adası anlamına geliyor. Pelops'un tabii ana yeri Manisa bölgesi ya da Yamanlarda bölgesi olarak, yani babası Tantalos, bölge olarak Tantalis, hatta ismin içinde Atlantis ismi de geçiyor, böyle enteresan eski bazı efsanelere de gönderme yapar. Bununla ilgili de farklı görüşler var zaten, onlara girmeyeceğim şimdi. Biz hoca bu kitabı yazdıktan sonra bu bölgeleri bir inceleme gezisi yaptık. Önce bir Manisa bölgesine gittik çünkü Manisa'da da yine Tantalis olarak adlandırılan bölgede yine Tantalos'un tahtı olarak anılan bir yer vardı. Yine dağcılar eşliğinde, çünkü dağın tepesindeydi, orayı ziyaret ettik. Fakat bir başka görüşte bu Tantalos'un yaşadığı bölgenin, yani Tantalis'in belki Yamanlar Dağı, İzmir Yamanlar Dağı'nda olabileceğiydi. Yamanlar Dağı'nda da yine bir Tantalos'un mezarı olarak anılan, fakat tek ziyerin biraz tahrip ettiği, onun ama yine yayınlarında bazı çizimleri olan bir yapı var. Bir tolos tipi yuvarlak planlı bir mezar. O bölgeyi de biz ziyaret ettik. Fakat bu Yamanlar Dağı ve Spilos Dağı arasındaki bölgeyi ziyaret ederken bir de NİF Dağı var arada. Antik kaynaklara bakıyoruz. Evet, bir haritada Olimpos adı da verilebileceği geçiyor fakat kaynaklarda çok bahsedilmemiş. Tül Hoca o zaman biz buraya da bir ziyaret edelim dedi ve ziyaret ettiğimizde antik kaynaklarda ya da gezginlerde çok bahsedilmemesine rağmen çok sayıda yerleşim izine rastladık. Bunun üzerine biz bu inceleme gezilerini 1999, 2000, 2001'de çok kısa sürelerle birkaç günlük geziler şeklinde yapmıştık. Fakat daha sonra 2004 ve 2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yüzey araştırmaları yaptık dağda. Yine Profesör Doktor Elif Tülutulunay hocamızın başkanlığında. Daha sonra 2006'da da kazıya başladık. Yani dağda dediğim gibi yerleşim izleri var. Fakat biz ne modern literatürde ne antik kaynaklarda çok yazıt da yok bu bölgeden, bir bilgiye rastlamıyoruz. Bu yüzden de araştırma bölgesi olarak burayı seçtik. Tabii dağ aslında dediğim gibi bugün modern coğrafi ismi Kemalpaşa Dağı olarak geçiyor. Zaten Nif dediğinizde hemen akla ilk Kemalpaşa geliyor. Dağın büyük bir kısmı Kemalpaşa ilçesi sınırlarında kalıyor. Hı. Fakat aslında hem Torbalı hem yani Kemalpaşa yanı sıra Torbalı, Buca ve Bornova'ya da sınırı olan bir dağ. Özellikle Buca tarafında, yine Buca'dan da Nif Dağı'nı çok iyi bilirler. Buca bölgesinde de özellikle o yörede de çok sayıda aslında yerleşim kalıntısı var. Yine özellikle Kırıklar, Kaynaklar bölgesinde Nif Dağı'nın da eteklerindeki bu kesimde var. Hem erken dönemden ama özellikle Bizans döneminde yerleşim izlerini biz de tespit etmiştik, belgelemiştik. Fakat kazıyı daha çok dediğim gibi Kemalpaşa Torbalı arasındaki bölgede, özellikle de modern literatürde neredeyse hiç bahsedilmeyen bu kısımda yapmayı tercih ettik.
Burada rakım ne hocam çalıştığınız yerde?
Şimdi biz tabii dağ diyorum ama çok çok yüksek rakımlarda da çalışmıyoruz. Ama tabii. İzmir diye düşündüğünüzde genelde daha deniz seviyesinde bölgeler. Bizim mesela 360 rakımda bir Karamattepe alanı, pardon Başpınar alanımız var. Yine 400 rakım civarında Karamattepe alanımız var. Yine 500-550 rakım civarında da Ballıcıoluk dediğimiz bir yine tepe yerleşiminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Evet, Karamattepe ve Başpınar, bunlar zaten benim notlarımda da var. O son dediğinizi görmemişim ama sanıyorum hatta bir tanesi de bir bazilika mı var?
Başpınar'da bir kilise yapısı var. Yani aslında bir Bizans yapı kompleksi olarak bahsediyoruz. Kazılar belki ilerledikçe çevre yapıları da çıkacaktır. Ama burada şimdi en azından bizim A ve B ve C olarak isimlendirdiğimiz 3 yapı var. A yapısı bir yine daha erkene tarihlendirilen bir kilise. Muhtemelen daha erken bir öncülü de var. Bununla ilgili de bu yapıda kullanılan devşirme malzemelerle ilgili de, ki Roma İmparatorluk döneminden bazı lahit yan yüzleri, yine bazı belki yine bir nekropolle bağlantılı bazı parçalar mimaride daha sonra bu yapının inşasında kullanılmış. Hemen bunun bitişiğinde de yine bir Bizans kilisesi var ve onun da bitişiğinde bir küçük yine kilise söz konusu. Yani bu üç yapı çevresinde biz çalışmaları sürdürüyoruz. Sürdüremiyoruz aslında Başpınar'da kilisedeki bu çalışmaları çünkü özellikle A yapısının, büyük olan yapının kazısını tamamlamadık. Duvar resimleri nedeniyle içindeki toprağı bıraktık. Yapıya da zarar vermemek için, duvar resimlerine zarar vermemek için. Tabii dağın eteğinde bir yerleşim. İzmir neredeyse hiç kar almayan bir yerdir biliyorsunuz. İzmirliler kar görünce sevinirler, kar hasreti çekerler. Fakat Nif Dağı öyle değil. Nif Dağı'na neredeyse her kış kar düşer. Biz tabii eteklerindeki bazı tepelerde çalışıyoruz. Ama yine de kışın çok soğuk oluyor. Yine çok rüzgarlı bölgeler buralar. O yüzden kışın ya da işte mevsim değişimlerinde bu yapıyı koruyabilmemiz için biz kazısını tamamlamadık. Önceliğimizi bu yapının sağlamlaştırılmasına, korunmasına verdik. Ve tabii bir çatı projemiz var. Yapıyı uzmanlarla da restoratörlerle de konuştuğumuzda yapının, özellikle A yapısının bir koruma çatısı altına alınması, kazısının böylece tamamlanması ve tabii kazısı sırasında hemen duvar resimlerinde fikse edilmesi, sabitlenmesi şeklinde bir çalışma sürecini bize önerdiler. O yüzden biz de daha fazla zarar vermemek için şimdilik dokunmuyoruz. Yalnızca işte geçici koruma yöntemleri ve işte bir sağlamlaştırma projesini uygulamak istiyoruz.
Peki bu duvar resimleri aslında burada bulunan mozaiklerden mi bahsediyoruz? Çünkü bir de bir mozaik bulunduğu ve neredeyse Batı'nın Zeugma'sı denecek kadar zengin olduğunu duyduk.
O Kemalpaşa'da.
Kemalpaşa'da. Tamam.
Kemalpaşa'da. Okay. Aslında tabii şimdi Başpınar dediğimizde tabii modern sınırlar, antik sınırlar birbirinden farklı. Aslında Nif Dağı tabii ki bu bölge biraz yine Kemalpaşa, biliyorsunuz Kemalpaşa'da da bugünkü ilçe merkezinde hemen bir saray olarak geçen bir yapı var. Laskarisler dönemine tarihlendirilen. Yine kalede de daha erken dönem izleri, hatta biz Helenistik izlerine de rastladık. Daha erken yine yüzeyde keramik parçaları bile bulmuştuk oradaki incelemelerimizde. Fakat yine Bizans kalesi de var Kemalpaşa'nın tepelerinde. Yine aslında o bölgeyle bağlantılı bir kilise kompleksi olmalı. mozaik değil ama B yapısının zemininde, ki B yapısı zeminine kadar kazılmış bir yapı. Opus sectile dediğimiz yine renkli, farklı renkte mermerlerden, farklı şekilde mermerlerden oluşturulmuş geometrik motifli bir taban kaplaması söz konusu. Evet. Tabii onu biz yine koruma amacıyla üzerini gayet güzel restoratörlerimiz örttüler. Yani şu an orası görünür değil. Ama bu çatı yapısı inşa edilirse, bu projemizi uygularsak tabii ki bu alanı da ziyarete açmak, bunun da görünür hale gelmesini, ziyaret edilebilir zarar görmeden ziyaret edilebilir hale gelmesini istiyoruz. Yani çünkü bunu biz paylaşmak istiyoruz. Yani bu yörede de bu yapıyı bilen yok. İşin ilginç yanı bu yerleri biz ziyaret ettiğimizde Tül hocamızda yapının duvarları kısmen görünür haldeydi ve maalesef kaçak kazılarla çok tahrip edilmişti. Ay, zaten bu nedenle burada bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk. Çünkü kaçak kazıyla neredeyse yok edilecekti. Yani yüzey araştırması döneminde bir sene geldiğimizde ertesi sene göremiyorduk bazı şeyleri. O kadar şeyleri. Fark ediyor. Evet, hani her şeyi de işte müzeye bildiriyorduk, alınsın bazı mermer parçalar vesaire diye yapıda kullanılmış olan. Ve dediğim gibi çok kaçak kazı yapılıyordu. Bu yüzden burada kazıya karar verdik. İşte özellikle senelerce kamulaştırılması için maalesef özel mülkiyetteydi bazı kısımlar. Bazı kısımlar orman mülkiyetindeydi. Onların işte tahsisi yapıldı. Tabii bu işlemler kazıya geçebilmek için zorunlu. Ve en azından kilisenin bulunduğu alan şu an birinci derece arkeolojik sit ve kazıya da tahsisli ve orada çalışmalarımızı devam ettirebiliyoruz. Bu yapı literatürde hiç geçmiyordu. Yani modern literatürde hiçbir araştırmacı bu yapıdan bahsetmemiş. Bu nedenle bunu da literatüre kazandırmak için çalıştık. Yine bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kazı ekibimizdeki Bizans uzmanlarımız bu konuda yine yayınlarını ve araştırmalarını sürdürüyorlar.
Çok hoş. Ama bir yandan da aslında Hititlere kadar uzanan da bir yanı var değil mi? Biraz oradan da bahsedelim mi?
Tabii. Şimdi biz dağın çevresinde birkaç alanda çalışıyoruz demiştim. Tabii. Birkaç alanı da özel olarak kazı alanı olarak seçtik. Dediğim gibi aslında dağın eteklerinde çok sayıda yine tepelerde de yerleşim izleri var. Bu Başpınar'dan bahsettik. Başpınar'da bizim görebildiğimiz yine belki bu yakında doğrudan burada olmayabilir bir Roma nekropolis alanı var ki bunun bazı parçalarını yapıda devşirme olarak kullanmışlar. Ama biz milattan sonra 10. yüzyıldan belki işte 13. yüzyıla kadar en azından buradaki yapıların işte Laskarisler dediğimiz dönemde de bazı yapılaşmalar olduğunu anlıyoruz. Ama sonrasında da hatta Aydınoğulları döneminde de bu yapıların kullanıldığına dair bazı izlere rastlayabiliyoruz. En azından o dönemden bazı sikkeler bulduk. Yani yapının kronolojisini çıkarabildik. Fakat tek çalışma alanımız burası değil. Aslında çalışma alanlarımız için en geç tarihli olan burası diyebilirim. Bizim bir de yine Kemalpaşa ilçesi sınırlarında Karamattepe ve Bağlıcıoğluk dediğimiz iki alan var. Bunlar da işte yine bir tepe yerleşimi Bağlıcıoğluk. Onun eteklerindeki yine bir tepede de Karamattepe söz konusu. Burada biz geometrikten itibaren yerleşim izlerine rastlıyoruz. Fakat geometrik için mimari kalıntımız yok. Yalnızca işte küçük buluntular ağırlıklı olarak da keramik parçalarıyla burada en azından geometrikten itibaren geç geometrik özellikle yerleşim olduğunu söyleyebiliyoruz. Karamattepe için arkaik dönem mimari kalıntılarımız da var. Yani burada belki küçük bir yerleşim söz konusuydu ve o dönemden itibaren yani Karamattepe'nin bizim için önemi biz tabii buraya ilk geldiğimizde yüzeyde hem keramik bulduk hem de kaçak kazılmış bir mezarla karşılaşmıştık. Fakat mezarların çalışmalarımız ilerledikçe Helenistik döneme, erken Helenistik döneme tarihlendirildiğini anladık. Genelde tek bireyin gömüldüğü mezarlar şeklindeydi. Fakat bu aslında arkaik yerleşimi tahrip ederek oluşturulmuş bir Helenistik nekropol. Burada arkaik bir yerleşim ve bir işlik alanı var. Ve bizim için önemli olan bu. İzine bu kadar iyi, bu kadar sağlam rastlayabildiğimiz metal üretim fırınları, metal ergitme fırınlarını biz Karamattepe'de buluyoruz. Ve bunları da mümkün olduğunca yerinde korumaya çalışıyoruz. Şu an alan ziyaretçiye açık değil. Burayı da ziyaretçiye açmak, bunları paylaşmak istiyoruz aslında. Fakat tabii ki koruma ve güvenlik bizim için önemli. Bunları yerinde koruyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama yine tabii sağlanan ödeneklerle en azından alanı çitle çevirdik. Sağ olsun Kemalpaşa jandarmamız buraya bir fotokapan konulmasını sağladı. Böylece güvenlik de arttırıldı. Hatta kaçak kazıcıların yakalanması durumu da oldu bu sayede.
Çok güzel.
Ben bunu diğer alanlarımızın da bu uygulamanın olmasını çok istiyorum. Umarım İnşallah. Böyle bir destek sağlanır. Yani burada biz metal üretildiğini, özellikle okuçları...
Değil mi? Bronz, demir, böyle bir herhalde kalıntılar var.
Bronz, evet, okuçlarımız var ama önemli olan bizim için aslında ve bu dönem için demir.
Demir.
Demir. Yani biz demirin, yani genelde de kazılarda demir çok çabuk onarımı zor, restorasyonu zor, zor bir malzeme, korunması zor bir malzeme. Ama sağ olsun bizim hem metal buluntularımızı çalışan Profesör Doktor Daniş Baykan hocamız, kazı başkan yardımcımız, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı, yine Ceren Baykan hocamız restoratör. Onların sayesinde hem bu malzemenin restorasyonu hem de literatüre kazandırılması, çalışılması sağlandı. Ve biz burada demir okuçları üretildiğini, çünkü hem fırınları buluyoruz hem yara işli malzemeyi de buluyoruz. Ve Daniş hocamız bunların çok güzel tipolojisini de oluşturdu. Tabii neden burada okucu üretmişler? Evet. Dağın tepesinde, ormanın içinde. Evet. Ve bu çıktığı tabakaya baktığımızda, tipolojisine incelediğimizde, çünkü Helenistik'te de var bazı örnekleri. Hmm. Fakat onlardan işte boyut vesaire olarak farkları da var. Büyük olasılıkla Perslerin Sardes'i tahribiyle bağlantılı, Perslerin buraya gelip okucu ürettikleri bir ara istasyon olabileceği.
Ha, Persler üretti.
Yani evet, burada Perslerin ürettiği. Belki burada zaten bir üretim vardı ve Persler de mühimmat üretimi için burayı kullanmış olabilirler.
Muhtemelen.
Ya da işte çünkü yakıt var muhtemelen. Yine ormanlık bir bölgeydi. Nif Dağı çeşitli isimlerle de anılmış. Evliya Çelebi'de de geçiyor. Şadırvan Dağı olarak da geçiyor. Çünkü çok su alan, dediğim gibi kışında kar alan, böylece baharda da yazında hatta suyu olan bir dağ. Ve bu da tabii ki bitki örtüsünün, özellikle ağaçların yoğun olmasını sağlıyor. Tabii ki bir metal üretimi dediğinizde yüksek ısı gerekiyor.
Tabii.
Yani yüksek ısı gerekiyor. Bunun için de ağaç tabii ki gerekiyor. O dönemlerde henüz kömür kullanımı olmadığı için tabii odun kömürü kullanılıyor. Bu yüksek ısıya ulaşabilmek için de yine ağacın, ormanın, suyun olduğu bir alan olması lazım. Ve bunların hepsini karşılıyor bu alan. Ve biz yine dediğim gibi belki de Sardes'i tahrip için gelirken kullandıkları bir rota üzerinde olduğunu bu alanın düşünüyor. Çünkü yine bahsettiğiniz Hitit kalıntıları var. Hitit kalıntısı dediğimizde Hitit döneminde bir yine yerel krallıkla bağlantılı olan Karabel anıtını biz burada görüyoruz. Karabel Hitit anıtını. Yine burası bir yol geçidi aslında. Fakat yol geçidi dediğimizde öyle bir otoban gibi değil.
Değil, doğru.
Çünkü şu an tabii ki bir otoban geçiyor oradan vesaire ama aslında dar bir dağ geçidi burası. Fakat yine de dağlar arasında geçit veren bir yer. Böyle olunca kaynaklarda daha çok bahsedilmesini beklersiniz. Oysa ki dağlık bir alan olduğu için, hani biz bunu hep eşkıyalıkla bağlantılıyoruz. Eşkıyalığın da çok olduğu bir yer muhtemelen. Ki bu yakın dönemlere kadar da devam etmiş, biliyorsunuz yine bu bölgede. İşte Efelerin yaşadığı, işte Çakırcalı'nın mağarası gibi yerler de anılır. Dağın yapısı da, yani kireç taşı yapıda. Bu nedenle suyla kolay oyuluyor. Çok sayıda mağara, mağaracık söz konusu. Ve bunlar da işte hem ormanlık hem tepelik eşkıyaların da konuşlanması için uygun bir alan yaratıyor. Yani buradan bir yol geçse bile eşkıyalar nedeniyle belki de çok tercih edilmemiş olabilir. Ama tabii Karabel Anıtı'nın varlığı bize milattan önce 13. yüzyılda da burada bir yerleşim, yol izi olduğunu tabii ki gösteriyor. Biz de yine kazılarımızda bekliyoruz. Henüz o dönemden bir buluntumuz yok ama bekliyoruz. Belki yine geç bronz çağı buluntuları da karşımıza çıkacaktır, yerleşim izleri de.
Evet.
Karamaktepe yanı sıra hemen onun kuzeybatısındaki bir tepede de Ballıcıoğluk yerleşimi söz konusu. Orada da dediğim gibi yine geometrik keramik parçalarına rastlıyoruz. Fakat orada arkaik ya da geometrik bir mimariye henüz bulamadık. Tabii tepede olması nedeniyle işte 500-550 rakımda çalışıyoruz orada. Yamaçlarda çok da erozyon var maalesef doğal nedenlerle. Maalesef tepe biraz orman içinde saklı. Kaçak kazıcılar da burada neredeyse kamp kurarak böyle çalışmalar yürütmüşler vaktiyle. Şimdi orada da sağ olsun yine Kemal Paşa Jandarma Komutanlığımız bizim çalışma alanlarımıza en azından bir fotokapan oraya da koydu ve bu sayede de birazcık bunun önüne geçebildik. Çünkü orada, tepede bir yer, Çit'le de çevirelemiyoruz burayı.
Yani, kaçak kazıcılar siz bölgeye geldikten sonra mı geliyor, yoksa sizden de mi önce gelmişler?
Muhakkak, tabii ki vardı bizden önce de. Yani biz kim bilir neler kaybettik, ona üzülüyoruz. Bizim yine komşu kazılarımızda Metropolis kazısının önceki kazı başkanı Remzi Hoca aslında bu bölgelerde bir yüzey araştırması yapmış. Yine Profesör Doktor Ersin Doğer hocamızın da bu bölgede çalışmaları var. Yani hem Recep Hoca hem Ersin Hoca Ballıcıoluk'la ilgili bir yayın yapmışlar. Özellikle Recep Hoca sağ olsun 80'lerde yaptığı yüzey araştırmasını çektiği bazı fotoğrafları da bizimle paylaştı arşivini. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Orada örneğin bizim Ballıcıoluk'ta şimdi göremediğimiz bir sur duvarının köşesi aslında 80'lerde yerindeymiş. Onu görebildik. Yani bu ne yazık ki muhtemelen hem doğal tahribat, dediğim gibi bu tepelerdeki erozyon, ama muhtemelen kaçak kazıcılarda. Çünkü artık burada öyle bir garip düşünce var ki, tabii bütün Türkiye'de kaçak kazıcılar maalesef çok tahrip ve neden oluyorlar. Burada da görünmedikleri için yoldan ya da işte orman içinde artık kazma kürekle değil, patlayıcıyla çalışıyorlar. Duvarları patlatıyorlar. Sanki duvarların içinde bir şey varmış gibi. Maalesef buradaki toprak yapısı da biraz demir ihtiva ediyor muhtemelen. Dedektör tarzı şeyler sanırım kullanıyorlar. Dediğim gibi burada zaten metal üretimi var. Aynı şekilde Ballıcıoluk'ta da yine bazı metal üretim izlerine rastlıyoruz. Tabii dedektörü tutunca eğer ötüyorsa bunlar da patlatıyorlar.
Hayır, evet,
yani bu zihniyetin önüne geçmemiz lazım aslında.
Evet,
ya Ballıcıoluk'ta da görebildiğimiz kadarıyla tepenin yamaçtan ulaşabilen kısımlarını surla çevirmişler. Helenistik dönem sur izlerini burada görüyoruz. Hatta bir de sura bağlantılı olmayan ama yolu gözetlemek için bir kule yapısı da inşa edilmiş. Yani yolu korumak için, yolu gözetlemek için Helenistik dönemde belki burada küçük bir askeri yerleşim olabilir diye düşündük.
Henüz
niteliğini bilemiyoruz. Evet. Fakat burada sivil bir yerleşim olduğunu gösteren konut yapısının da bugün kazısını devam ettiriyoruz. Yine geç antikte de burada yerleşim devam etmiş bir şapel. Yine geç antik bazı buluntuları yine kazılarla ortaya çıkarabildiğimiz bazı yapı izleri de burada söz konusu. Yani Helenistik dönemde kullanıldığını görüyoruz. Yine arkaik dönemde muhtemelen mimarisine en azından rastlayamadığımız bir yerleşim vardı. Hem Karamattepe hem Ballıcıoluk için klasik dönem izlerine rastlamıyoruz. Dönemde zaten bir yine bir boşluk dönemi var. Yine Perslerin muhtemelen bu bölgeye egemen olmasıyla ilgili bu dönemde yerleşim olarak tercih edilmemiş belki. Yine Roma İmparatorluk döneminde bu iki alanda yine bir yerleşim izine rastlamıyoruz. Ama yine dediğim gibi tepe yerleşimi olarak belki korunaklı bir yer olarak gördükleri için geç antikte Bizans'ta bir küçük yine belki bir köy yerleşimi şeklinde bir yerleşim izi. Olur. Belki Başpınar'la da bağlantılı, oradaki kiliseyle bağlantılı bir yerleşimi rastlıyoruz.
Peki şunu sorayım, aslında görece yeni bir kazı sayıdır. Yani 2006 birçok kazıya göre. Burada... mesela bu sezon ve daha sonraki sezonlarda daha çok konsantre olacağınız, odaklanacağınız bölge hangisi olacak? Yani işte Kemalpaşa'ya mı daha çok, yoksa öbür tarafta sanıyorum Bazilika'nın orada fazla bir şey yapamıyorsunuz şu anda. Ve önümüzdeki yıllarda nasıl bir bulguların peşinde düşüyoruz burada?
Şimdi biraz önce kendi lafımı karıştırdım aslında. Şöyle söyleyeyim, bizim işte coğrafi sınırlar antik çağda ve bugün birbiriyle örtüşmüyor demiştim. Bizim aslında şu an iki ilçenin sınırlarında çalışma alanımız var. Bir kısmı Kemalpaşa, bir kısmı Torbalı'da.
Evet.
Bu Başpınar'daki kilise kompleksi ya da işte Bizans yapı kompleksi diyelim. Aslında dediğim gibi Kemalpaşa'daki bu Bizans yapılarıyla aynı dönem olmakla birlikte şu an idari bölge olarak Torbalı'ya bağlı.
Anladım.
Yine Torbalı'ya kazı evimiz de şu an Torbalı'da. Ve yine kazı evimizin hemen kuzeyindeki tepe alanı da Dağ Kızılcı Antik Nekropolisi. Biz Başpınar'da şu an kazıyı dediğim gibi ancak koruma çalışmalarıyla devam ediyoruz ama bir yandan da önceliğimiz Başpınar, çünkü biliyorsunuz yine bir İzmir depremi bekleniyor. Burada duvarlarda bazı zayıf noktalar tespit ettik. Yine bir Türk Tarih Kurumu'nun da desteğiyle yaptığımız yine bir röleve çalışmasında. Ve bir an önce aslında bizim bu duvarları sağlamlaştırmamız lazım. Yani çatıyı yaptırıp duvar resimlerinin korunması, kazının devamı dan önce bizim duvarların sağlamlaştırmasını gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de yine maddi destek gerekiyor tabii ki.
Tabii ki.
Ve bir yandan da Dağ Kızılca Nekropolisi, hemen kazı evimizin de bitişiğindeki alanda çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Hı-hı. Burada ne yazık ki biz geldiğimizde çok sayıda kaçak kazı vardı ve kimsenin haberi yoktu. Buradaki nekropolisi de bilen yoktu aslında. Hı-hı. Çok yıllar önce aslında Akurgal bir yayınında bahsetmiş burada. Hmm. Fakat Dağ Kızılca diye yazmış ama Manisa diye o dönemde belirtmiş. Fakat o dönemde de yine İzmir'e bağlıydı Dağ Kızılca. Torbalı'nın bir mahallesi.
Orada küçük bir hata yapmış. Yani
köy, köy diye geçiyor. Çünkü aslında sınırdayız. Aslında biz İonya-Lidya sınırında bir alanız. Hı hı. Biz de ilk bu bölgede araştırmalara başladığımızda İonya etkisinde mi acaba, burası hı. Lidya etkisinde mi? Ya da artık tabii şimdi şöyle düşünüyoruz. Hangi dönemde Lidya, hangi dönemde İonya etkisinde? Doğru. Hangi bölgenin sınırlarına dahil olmuş ya da hangi ana kentin bölgesi içinde kalmış? Bunları da bir yandan araştırmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar küçük yerleşimler. Yazıt çok az elimize geçiyor ama sikkeler sayesinde bazı şeyler söyleyebiliyoruz. Sikke uzmanımız da Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dinçer Savaş Lenger, sağ olsun onun da araştırmalarıyla biz aslında bir dönem Efesos'un etkisi altında olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Efesos'un muhtemelen Koras'ı içinde bir yerleşimdi alanlarımız, özellikle Karamattepe ve Ballıcıoğlu. Ama daha sonra da Simirna'nın daha baskın olduğunu görüyoruz. Hı. Simirna sikkeleri daha yoğun çıkmaya başlıyor. Fakat bizim özellikle Ballıcıoğluk ve Karamattepe, yani arkaik ve sonrasında klasik yok demiştim, Helenistik izlerine rastladığımız bu alanlarda çok sayıda sikke çıkıyor. Ya tabii ki bir büyük kente oranla o kadar tabii, tabii. Çok çeşitli sayıda demeliyim. Çok çeşitli sayıda. Yani bizim kazı alanlarımıza Mikonos sikkesi bile çıktı, öyle söyleyeyim. Hı. Bu da aslında çok burada iyi. Paralı askerlerin varlığını da gösteriyor, evet, belki de. Evet. Yani buraya gelen askerlere verilen paralarla alakalı olmalı.
Sizin dediğiniz gibi daha çok sivil yerleşimden ziyade sanki daha askeri bir geçiş noktası gibi mi?
Ama aslında sonra yine sivil yerleşim olarak kullanılmaya devam edilmiş diyebiliriz
belki
aslında.
Belki barış dönemleri geldikçe.
Ben aslında şunu düşünüyorum. Ballıcıoğlu tek bir bu yolu gözetleyen alan değildi muhtemelen. Değil. Ama maalesef bugün kalıntısını bulabildiğimiz tek alan. Çünkü çevrede de yine yüzey araştırmaları döneminde, inceleme döneminde, yine kazı sırasında da bir yerden bahsediliyorsa gidip inceliyoruz bakanlık temsilcimizle birlikte. Hiçbir iz kalmamış. Bazen köylüler söylüyorlar, burada işte büyük duvarlar, taşlar vardı. Yine bahsettiğim Recep Hoca'nın, Recep Meriç Hoca'nın bir yine araştırması var. Orada bazı yerlerden bahsetmiş, gidip bakıyoruz, kendisine de sorduk. Yok, hiç izi kalmamış. Muhtemelen yolu gözetleyen, yani bugün Kemalpaşa Torbalı arasındaki Karabel'den geçen, yani iç kesimle Sardes diyebilirim, kıyı kesimi, Efesos'u arasındaki yolu koruyan tepeler üzerinde bazı askeri karakollar belki vardı. İşte bunlardan bir tek belki Ballıcıoğlu kaldı. Daha kısaca nekropolisine dönecek olursak, burada dediğim gibi ne yazık ki hepsi tahrip edilmiş. Çok sayıda tümülüs mezar var. Oda mezar şeklinde bunlar. Ve üzerleri de yığma toprak. Bazılarının üzerindeki yığma toprak bile duruyor. Fakat içleri kaçak kazılmış. Bunlar tabii ki muhtemelen tümülüsler çok görünür yapılar. Yani evet, bir anıt mezar aslında. Antik çağdan beri soyguna uğruyorlar bu kadar görünür oldukları için. Fakat modern dönemde ne yazık ki artık vandallığa varan, mimariyi de tahrip eden biz bazı kaçak kazı izlerine rastlıyoruz. Bu nedenle burada da belgeleme çalışmalarını yaptık. Kazıya tahsis edilen alanlarda kazıları tamamladık. Dediğim gibi bu tümülüsler tahrip edilmiş, kaçak kazılmış olsa da bazılarının işte üzerindeki yığma toprak tepe, mimarisi oldukça iyi korunmuş. O yüzden biz burayı da işte farklı tipte mezarlar da söz konusu bir nekropol arkeoparkı gibi ziyareti açmak istiyoruz. İşte tahrip edilenlerin biz eski bazı fotoğraflarını da biliyoruz, nasıl olduğunu aslında tahmin edebiliyoruz da bunları aslında onarıp ziyareti açmak istiyoruz. Ama alanın bir kısmı hala özel mülkiyette.
Hala.
Kamulaştırılamadı. Birinci derece sit, çünkü üzerinde tümülüs var ya da işte mezar izi var. Ama kamulaştırılamadığı için biz gezi güzergahı rotasını tamamlayamıyoruz. Hmm. Çünkü kazı evinden, hatta kazı evinde bir bilgilendirme verilip kazı evinden hemen yakındaki tümülüse ziyarete gidilip oradan yine diğer farklı tipteki mezarların ziyaret edilebileceği bir alan oluşturabiliriz burada. Ve böyle bir alan bilinmiyor burada.
Evet.
Ve yalnızca dediğim gibi bu oda mezar, üzeri yığma toprakla örtülü oda mezar değil, sanduka mezar dediğimiz mezar tipleri, bunun yanı sıra pişmiş toprak lahitler, ki pişmiş toprak lahitlerin kazıyla bulunan nadir örneklerinden biri. Yine bizim alanımızda çıktı. Bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde korunuyor. Henüz sergiye alınmadı. Umarım sergi alanı genişlerse sergiye de alacaklar. Çünkü bunlar genelde kaçak kazıyla konteksinden de hep dağılmış olarak ortaya çıkıyordu. Biz en azından konteksiyle birlikte bulup tarihlendirebilmiştik. Ki bunlar da geç klasikten Roma İmparatorluk dönemi başlarına kadar kullanıldığını anladığımız bir mezarlık alanı. Hı.
Sizin merkezinizin Torbalı'da olduğunu anlıyorum.
Evet, kazı yani o da sınırda. Torbalı'nın en sınır köyü.
Anladım.
Kemal Paşa'nın en sınır köyünde çalışma alanlarımız var. Aynı şekilde Torbalı'da iki çalışma alanımız var. Başpınar ve Dağ Kazıları Nekropolisi. Kemal Paşa'ya bağlı yine sınırda iki alanımız var. Ballıcıoluk ve dediğim gibi Karamattepe. Tabii biz bunların antik isimlerini bilemiyoruz. Ha. O yüzden de bugünkü yerleşimlerin ismiyle, bu mevkilerin ismiyle anıyoruz. Dediğim gibi elimizde yeterli yazıt yok. Antik kaynakları, yine yazıtları, yine bu çevredeki büyük kentlerin özellikle yazıtlarını inceliyoruz. Özellikle bu Başpınar'daki Bizans yapısı için hangi manastır olabilir? Çünkü o dönem aslında kaynaklarımız var. Bir manastırla bağlantılı mı ya da işte bir kilise ise bunun muhakkak bir kaynaklarda ismi olmalı. Bazı öneriler var ama tabii elimizde biraz daha veri olmalı şudur diyebilmemiz için. Yine araştırmalarımıza devam ediyoruz bu konuda.
Evet, valla kolay gelsin. O zaman peki şimdi diyelim Nif Dağı başlığı altında bir ziyaret yapmak istese dinleyicilerimiz. Burada mesela sizin o Torbalı'daki bölgeden mi başlayacaklar yoksa nereyi öneriyorsunuz? Nereden girmeleri gerekir?
Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Hmm. Biz de şimdi aslında bir gezi güzergahı oluşturmak istiyoruz. Hmm. Alanlarımızı öğren yeri olarak yine tabii belli güvenlik önlemlerini aldıktan, belli onarım çalışmalarını gerçekleştirdikten
elbette
sonra ziyareti açmak istiyoruz. Ama bir ziyaretçi bu bölgeye gelip ziyaret etmek istese Kemalpaşa tarafından gelecekse önce Karabel'i ziyaret etmesini isteriz. Karabel ziyareti açık. Ne yazık ki birazcık yine görünürlüğün arttırılması, koruma çalışmalarının yapılması lazım. İşte kaçak kazılarla oraya da zarar verildi. Bizim doğrudan çalışma alanımız değil. Fakat yine bizim çalışma bölgemizde kaldığı için biz de her sene hem de öğrencilerimizle orayı ziyaret edip hem tahribat durumunu belgeleyip gerektiğinde bakanlığa bilgi vermekteydik. Fakat 2019 yılında çok talihsiz ve çok sorumsuz bir televizyon programında burası resmen hedef gösterildi. Anladım. Şimdi burada söylemeyeyim. Ve onun ardından, hemen o programın ardından bu anıtın alt kısmı tahrip edildi.
Hmm.
Yani üst kısmı burada biliyorsunuz bir ayakta bir prensin elinde mızrak, yay tutan yine prensin kabartması var. Yine hemen başının yanında da bir Anadolu hiyeroglif yazısıyla aslında yazıt var. O kısım nispeten korundu ama alt kısmı yani bacakların olduğu kısım tahrip edildi. Fakat bu onarılabilir ve bu alanın görünürlüğü artırılabilir. Yani bu anıt çok önemli bir anıt. Yani bu anıtın tahribi tabii ki Türkiye'de de ses buldu ama yurt dışında özellikle çok üzüldü. Yani özellikle bu konuyu
çok
çalışan
çok daha fazla yankı yarattı. Evet,
bizim için Hititlerin batıdaki, Batı Anadolu'daki en önemli kanıtlarından buraya kadar en azından egemenlik alanlarını genişlettiklerini gösteren en önemli kanıtlardan biriydi. Ve zaten daha erken araştırmacılarda biz aslında burada 3 anıt olduğunu biliyoruz. Yani Karabel A, B ve C anıtı ne yazık ki yol çalışmaları sırasında B ve C tahrip edilmiş. Bugün hiç izi yok. Yalnızca Karabel A şu an yerinde duruyor. Onun da alt kısmı 2019'da bahsettiğim bu kaçak kazı çalışmasıyla yine patlayıcı kullanmışlar anlaşıldığı üzere tahrip edildi. Ama Karabel hala ziyaret edilebilir durumda. Karabel ziyaret edilip daha sonra Bu çevre doğal güzellikleri de olan bir çevre. Yani ormanı, işte temiz suyuyla ziyaret edilebilir bir alan. Oradan tabii ki Karamattepe, Ballıcıoluk alanları, yine Başpınar'daki Bizans yapıları ve işte Kazı Evi'ne gelinerek burada Dağ Kızılca Nekropolis'le birlikte bir ziyaret olabilir. Ya da Torbalı tarafından gelinecekse de yine önce Kazı Evi, yine Kazı Evi'nin yakınındaki tümülüslerin bulunduğu Dağ Kızılca Nekropolis'i, dediğim gibi yine Başpınar, Ballıcıoluk, Karamattepe ve oradan Karabel Anıtı'na gidilip Kemalpaşa'ya geçilebilir. Yani böyle iki taraftan da bir güzergah oluşturulabilir.
Çok güzel, çok teşekkür ediyorum bu hoş sohbet için, ayırdığınız vakit için. İnşallah bir gün bizzat gelip bütün bu bahsettiğimiz yerleri de görmek nasip olur.
Bekleriz her zaman.
Kahverengi yol panolarında bugün Nif Dağı Kazıları Başkanı Doçent Doktor Müjde Peker'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.